Evet, az önce bir ilahi söyledik. Biryom İsa diridir. O eski bir Bulgaristan ilahisi ve her bir yerde söyleniyor. Bütün Bulgaristan'daki imamlar bunu biliyor. Aşağı 23-24 sene önce, şimdiki dünürümü olan Manol kardeşten gezdik bütün Bulgaristan'ı ve her yerde bu ilahi rastladık. Ama nasıl devam ediyor bu ilahi? Biryom İsa diridir. Her neredeyse, asıl sözler buydu. Her neredeyse. Onu olduğu gibi Bulgarca'dan tercüme ettiler. Değil mi? Biliyorum İsa dedik ki detoidae. Hani İsa neredeyse. Ve biz böyle, bunun gibi birçok ilahileri bulduk. Dedi ki tam olarak uymuyor. Bu nasıl bir anlam veriyor? Her neredeyse. Böyle bir laf söylediğin zaman bilmiyorsun o nerededir. Öyle değil mi? Her neredeyse demek bilmiyorsun nerededir. Ve onun tekstini biraz değiştirdik. Biz eminiz ondan. Öyle değiştirdik onu. Ama kişiye daha eskice gidiyor. Normaldir. Şimdi asıl konumuz bu bugün. İsa nerede ya? Ve gerçekten birçok imalı böyle omuzlarını kaldırıp diyorlar. Her neredeyse. Gerçekten birçoklar bilmiyor. Ve bugün ona bakmak istiyoruz. İsa şu anda nerededir? Ve bunun cevabını almak için İbraniler 8. bölümüne bakacağız. Bütün bölümü ayet 1'den 13'e kadar okuyacağız. İsa şu anda nerededir? Ve kim vaftiz olmuşsa biliyor bunun cevabını. Değil sadece İsa yüreğimizde, değil sadece İsa düşüncelerimizde ama aslında nerededir? O göktedir. Değil mi? Dirildikten 40 gün sonra o göğe alındı. Bütün apostolar, bütün öğrenciler orada şahit oldu buna. Ve yeni imanlıyken bana biraz bu iyi gelmedi. İyi gelmedi. Dedim ki İsa niye böyle yaptı? Ben olsaydım bunu yapmazdım. Ben olsaydım kalacaktım Yeruşalim'de. Ve değil mi İsa Mesih'in son haftasında pazartesi günü dalıp orada işte satıcıları kovdu, çencileri kovdu, temizlik yaptı. Dirildikten sonra o süper gücüyle ben olsaydım İsa, değil mi İsa'ya akıl veriyorum ya. Ben olsaydım gideceydim orada bütün işte bu baş görevlileri, bütün bu din adamlarını kovacaktım ve kendim orada oturacaktım. Benim hayalim buydu yeni imanlıyken. O zaman ben artık dirilmişim, sonsuz yaşamım var. Ve her kim isterse gelsin Yeruşalim'e, beni görsün. Aa gerçekten öyle. Bu daha iyi değil miydi? Öyle yapsaydı İsa daha iyi değil miydi? İsa niye göke gitti? İşte bugün onun cevabını aramak istiyoruz, araştırmak istiyoruz. İbraniler bölüm 8'i okuyorum. Ve orada İsa gösteriliyor yeni bir baş görevlimiz, baş kahinimiz olarak. İki hafta önce hani buna baktık, geçen hafta da baktık buna. Ve gerçekten İsa Mesih'in oradaki görevi bizim için çok büyük bir önem taşıyor. Okuyorum. İbraniler 8. bölüm ayet 1'den. Şimdiye kadar konuştuğumuz meselelerin en önemli dersi şudur. Göklerdeki büyük kralın sağında oturan bir baş görevlimiz var. Kutsal yerde, hani asıl Allah evinde görevlidir. O Allah evini insanlar kurmadı, onu Allah'ın kendisi kurdu. Her baş görevliye görev veriliyor, hem Allah'a bahşişler hem de günahlar için kurbanlar getirsin. Onun için baş görevlinin elinde lazım kurban edeceği bir şey olsun. Ama İsa yeryüzünde olsaydı, hani benim düşüncem gibi, benim teorim göre, zaten Allah görevlisi olamayacaktı. Çünkü Musa'nın kanununa göre kurban getirenler hala duruyor. Onlar öyle bir yerde hizmet ediyorlar. O gökteki şeylerin sade bir örneği ve gölgesidir. Aynı nasıl Allah Musa'ya buyurdu, ne vakit Allah evini kaldırmak üzereydi. Şimdi eski antlaşmadan bir alıntı yapıyor. Balkanın üzerinde sana bir plan gösterildi. Dikkat et, her şey ona göre yapasın. Ama şimdi İsa daha iyi bir görev aldı. Hem de daha iyi bir anlaşmanın aracısı oldu. O anlaşmada verilen daha büyük sözleri dayanıyor. Çünkü birinci anlaşma eksiksiz olsaydı, o vakit ikinci bir anlaşmaya meydan kalmayacaktı. Zaten Allah onlara mana bulup dedi ki, Rab diyor, bakın öyle günler gelecek ki, ben İsrail eviyle ve Yahuda eviyle yeni bir anlaşma yapacağım. Değil onların dedelerin yaptığım anlaşma gibi. Ne vakit onları elden tutup Mısır topraklarından dışarı çıkardım. Çünkü benim antlaşmamı devam etmediler. Ben de onlara artık dikkat etmedim. O günlerden sonra İsrail evi ile şöyle bir antlaşma yapacağım. Kanunlarımı onların düşüncelerinin içine koyacağım. Onların yüreklerinin içine yazacağım. Ben onların Allah'ı olacağım. Onlar da benim halkım olacaklar. Artık kimse komşusuna ya da kardeşine Rabbi tanı diye akıl vermeyecek. Çünkü hepsi beni tanıyacaklar. Onların en küçüğünden en büyüğüne kadar. Onların yanlışlıklarına merhamet edeceğim. Onların günahlarını bir daha anmayacağım. Allah yeni anlaşma derken birinci anlaşmayı bitik sayıyor. Ve bir şeyin işi bitti mi demek o artık eskilendi ve yok olmanın üzerindedir. Evet, İbraniler mektubu İncil'de çok çok önemli bir yer alıyor. Çünkü o çok güzel bize anlattırıyor eski ve yeni. Eski sistem ve yeni sistem. Ve birçok imanlı bu mektubu derin okumadıkları için bu da çok büyük hatalar yapıyor. Okuyorlar bir şeyi eski antlaşmada ve onu birebir bugünkü zamana geçirmek istiyorlar. Ve eski zamandaki sisteme bakıp aa ne güzeldi. Yani ne güzel öyle bir şey diyorlar. Ve anlamıyorlar yeni antlaşma ne kadar daha büyüktür. İsa Mesih yeryüzündeyken ve o zaman kocaman böyle bu tapınak, bu Allah evi varken Yeruşalim'de o zaman insanlar sanki büyülendiler. Ey ne güzel, ne kadar altın, ne kadar süsler, ne kadar kocaman taşlar. Ama İsa bir laf yaptı. Taş üstünde taş kalmayacak. Geçmeyeceğiydi 40 sene. 40 sene sonra Romalılar gidip o da yerle bir ettiler. Yahudilerin dini, sistemi bitti. Ama kişiler gene de İsa'yı kabul etmek istemediler. Demediler bak İsa dedi gerçekleşti ve şimdi tövbe ederim. Hayır. Ve o zamandan beri bugünkü Yahudilik sistemi oluştu. Ve maalesef birçok imanlılar da buna bakıp diyorlar ki işte keşke o da büyük bir tapınak olsaydı. Ve şimdi dakikada İsrail'de bazı Yahudiler var. Bu yeniden üçüncü bir tapınak yapmak istiyorlar. Eşyaları hazırlıyorlar, para hazırlıyorlar, her bir şey hazırlıyorlar. Hani yeniden gerçekten orada bir tapınak olsun diye. Tamam onların işi bu ama maalesef birçok imanlılar da bunu destekliyorlar. Düşünüyorlar ki az önce okuduğumuz sözlerin ne anlamı var. Evet şunu bunlara gözden geçirelim bunları tek tek. Birincisi İsa diyor ki bir Allah evinde hizmet ediyor. Ama nerede bu Allah evi? Roma'da mı? Yeruşalim'de mi? Mekke'de mi? Hangi kasabada? Hayır diyor. Yeryüzünde değil. O gökteki Allah evinde hizmet ediyor. İlk önce bunu düşünce biraz daha derin bakalım. Bu Allah evi, bu tapınağın maksadı neydi? Neydi? Neden Rab öyle bir sistem kurdu? Rab kendi halkına yakın olmak istiyor. Büyük ders bu. Onun için o dedi ki böyle bir ev. Önce bir palatka, önce bir çadır gibi ve sonra da ki bir ev yapacağınız ve ben kendimi orada göstereceğim. Çıkış 25:8 şöyle diyor. Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar. Fark ettiniz mi? Ben onların arasında yaşamak istiyorum. Halkım neredeyse ben de orada olmak istiyorum. Onun için yani bu 40 yıl çöl içinde gezerken Allah buyurdu ki böyle katlanacak bir şey olsun, bir palatka gibi bir çadır olsun. Öyle ki hep kendi halkının arasında olmak istedi. Ama insan nereden bilecek ki Rab gerçekten oradadır? İnsan nereden bilebilir ki Rab onun yanındadır? Onun için öyle bir nişan lazım ve bu nişan Allah evidir. Tabii ki Allah'ın kendisi o evin içinde oturmuyor. Bunu düşünmeyelim böyle. Hani putperest halklar öyle düşünürdü. Yani onların tanrıları sanki bu yere bağlıydı. İsrail halkı onu en baştan anlardı. Ne zaman Kral Süleyman o kocaman tapınağın açılışını yapıyor. 1. Krallar 8. bölüm ayet 27'de şöyle diyor. Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki? Evet, İsrail halkı demesin ki işte Allah'ı bir eve sığdırdık. Ve Süleyman bu açılışını yaparken diyor, olamaz. Bütün gökler, bütün kosmos seni sığdıramaz. Ve onun için bu ev ne ki? Ama kişilere dua etmek için yeryüzünde bir yer lazımdı. Nereye dönsünler? Allah evi o yer idi. Ve Süleyman şöyle diyor, devam ediyor. Açılış duasında 1. Krallar 8:30. Buraya yönelerek dua eden kulunun ve halkın İsrail'in yalvarışını işit. göklerden, oturduğun yerden kulak ver, duyunca bağışla. Demek insanlar bir yer lazımdı, oraya dönsünler ve dua etsinler. Dünyanın her yerinde Yahudiler bulunursa hepsi Yeruşalim'e bağlı. Hepsi Yeruşalim'e dönüyorlar ve oraya doğru dua ediyorlar. Bu neden böyle? Çünkü bu kişilerin imanı daha çok zayıf idi. Sanki pırvıklasnik, birinci sınıftan başlayan bir öğretmen gibi kendi halkını eğitirdi. Yavaş yavaş bu putperest sisteminden uzaklaştırırdı. Onun için bu evin içinde herhangi bir heykel, herhangi bir put falan yoktu. Yavaş yavaş onlara öğretirdi. Ruhsal bir hayat ne demek oluyor? Ve bir not olarak, demek sanki birinci kıble düşüncesi buydu. Müslümanlar biliyorsunuz dua ettikleri zaman, hani namaz kıldıkları zaman bir yeri lazım baksınlar. Rastgele olmaz. Bir center lazım olsun. Ve işte bu center bugün Mekke kasabası. Ama bu fikir Yahudilerden geldi. Daha Süleyman'ın zamanından 1000 sene önce onlar başladılar Yeruşalim'e dönmeye. Demek bu Allah evinin amacı buydu. Ama İsa geldi ve dedi ki bu sistem değişecek. Bana iman eden kişilerin yeryüzünde bir Allah evi lazım olmayacak. Bir sistem değişikliği var. Yuhanna 4:23. İsa orada bir Samiryalı bir kadınla karşılaşıyor ve ona bu konuda ders veriyor, akıl veriyor. İsa ona dedi, kadın bana inan, öyle bir vakit gelecek ki babaya ne bu Balkan'da ne de Yeruşalim'de tapacağımız. Ama öyle bir vakit gelecek ki ve aslında başladı bile, asıl tapanlar babaya, ruhta ve hakikata tapacaklar. Onun için Mesih imanlısı yeryüzünde herhangi bir yere bakmıyor. Bizim kıblemiz yok. Biz ne sağa sola, ne Yeruşalim'e, ne Mekke'ye, ne Roma'ya, herhangi bir kasabaya dönmüyoruz. Gökü de dönmüyoruz. Çünkü ruhsal bir tapınış var. Hakikatta ve ruhta. Ruhta ve hakikatta diyor. Herhangi bir yere bağlı değiliz. Evet, birincisi bu. Ondan sonra okuduğumuz ayette yazıyor, bir karşılaştırma var. Asıl Allah evi ve onun kopyası. Kopyası nerede? Aslısı nerede? İbraniler 8:5'te okuduğumuz gibi böyle. Onlar öyle bir yerde hizmet ediyorlar, yeryüzündeki hizmetçiler. O gökteki şeylerin sadece bir örneği ve gölgesidir. Ama nasıl Allah Musa'ya buyurdu, ne vakit Allah evini kaldırmak üzereydi, Balkan'ın üzerinde sana bir plan gösterildi. Dikkat et, her şeyi ona göre yapasın. Allah Musa'ya Allah evinin planını gösterdi. Değil mi? Sina Dağı'ndaki Balkan'a çıktı ve Rab sanki ona bir plan gösterdi. Plan derken orijinali var, kopyası var. Orijinali nerede, kopyası nerede? Musa hani orijinali gökte, onun planını aldı. Yeryüzünde ona benzer bir şey yaptı. Sanki Allah Musa'nın gözlerini açtı, gökteki sistemini görsün, ona göre yeryüzünde bir kopyasını yapsın. Yani gökteki şeyler ruhsaldır. Onlar daha üstün, daha büyük, daha önemli. Onlar asıl şeylerdir. Ama görünmüyorlar. Ve yeryüzündeki şeyler benzeridir. Yani bedencidir. Onlar daha zayıf ve geçicidir. Onlar görünüyorlar ve de onun için daha zayıftırlar. Zayıf imanlı kişiler için görünen şeyler daha iyidir. Görünmeyen şeyler inanmak ve tapmak asıl zordur yani. Evet. Ve İsa kendisi dedi üçüncü olarak, asıl Allah evi benim. Yeryüzündeyken bak burada bir tapınak var ve İsa ona bakarak diyor ki asıl tapınak benim. Daha yaşarken dedi ki bu Allah evi yıkın, ben onu 3 günde ne yapacağım? Yeniden kuracağım. Ne demek bu? Ve Yuhanna 2:19'da yazıyor ki ve aslında kendi dirilişi için konuşuyor. Nereden nereye? O da bir taş binası var. Okey. Sonra İsa ölüp dirilecek ve İsa burada bir bağlantı kuruyor. Bu taş evi yıkın, ben onu 3 günde yeniden kaldıracağım. İsa dirilince asıl tapınak inşa edildi. İsa bu lafla Yahudilere çok bet geldi. Ne demek istiyorsun İsa? Çünkü sanki İsa dedi ki sizin taptığınız ev boştur. Orada bir şey yok. Allah orada oturmuyor ama benim içinde oturuyor. Yahudiler çok kızdı bu lafa. Zaten o söz sonra İsa'nın ölümüne sebep oldu. Denediler, yalancı şahitler tutmak olmadı. En sonunda Bazıları ki, bu adam dedi ki, ben Allah evi kaldıracağım kendi bedenimle. Küfür gibi bir şey. Ne ya? Sen Allah evi misin? Senin içinde Allah mı oturuyor? İşte o yüzden İsa'nın ölümüne sebep oldu. Matta 26-60. Sanki İsa'nın bedeninin gökteki Allah evinin yeryüzüne gelmiş oluyor. Kim Allah'a gelmek isterse lazım İsa'ya gelsin. Nasıl eskiden bir kişi yani lazım da Allah evine girsin, Allah'la buluşmak için ve şimdi İsa'ya lazım gelsin. Kim Allah'a gelmek isterse İsa'yı bulsun ve ona diz çöksün. İsa dönerek lazım dua etsin. Yani onun adında dua etsin. Evet, şimdi bunu anladık. Ama şimdi bizim bu bugün okuduğumuz parça daha da öteye gidiyor. Hem İsa Allah kendisi Allah evidir. Şimdi bugün okuduğumuz parça başka. Ve aynı zamanda İsa Allah evinin içinde hizmet ediyor. Nasıl olabilir bu? Hem kendisi Allah evidir, hem Allah evinde hizmet ediyor. Ah, kafamız almıyor değil mi? Ama İsa hep öyle ters şeyleri bir araya getiriyor. İsa hem kuzudur ve aynı zamanda çobandır. Hangisi şimdi? Çoban mı kuzu mu? İkisi aynı anda. Hem yani insan oğludur, hem Allah oğludur. Hangisi şimdi? İkisi aynı anda. İsa hem kendisi Allah evidir, hem de aynı zamanda Allah evinin içinde hizmet ediyor. Bu kadar büyük bir fark var burada. Yeryüzünde bir insan Allah evinin kopyasında hizmet ediyor. Ve biz buna geçen haftalarda baktık. Değil mi? Dedi ki, yeryüzündeki ne kadar da büyük, güzel, şanlı bir ev olsa bu sadece bir kukla evi gibidir. Bir oyuncak gibi. Aslısı değil. Baş görevli, baş kahin burada İbraniler mektubu yazıldığı zaman orada hizmet ediyor. Ama Allah'ın oğlu olan İsa gökte asıl Allah evinde hizmet ediyor. Görüyor musunuz ne kadar büyük bir şey anlatıyor bu mektup. Sanki kızanlar doktorculuk oynuyorlar bazen değil mi? Doktorlar pasiyent işte stetoskop koyuyorlar, sanki sesliyorlar. Oynuyorlar ya kızanlar. Evet, onlara iyi geliyor. Sözde preglet, sözde muayene yapıyorlar değil mi? Ama sen hasta düştün mü kime gideceksin? Sen hasta olduğun zaman böyle kızanlara mı gideceksin? Bu çocuklara mı gideceksin? Azıcık oynasınlar. Yoksa gerçek doktora mı gideceksin? Elbet. Aynı biçimde gerçek Allah evi dururken biz hangisine gidelim? Hangisine dikkat edelim? Tabii ki İsa nerede bulunursa. Evet, İsa orada Allah görevlisi olarak oturuyor. Eski sistem altında hiçbir görevli oturmazdı. Herkes ayaktaydı. Her zaman ayaktaydılar. Tek oturan Allah'ın kendisiydi. Öyle bir anlayış vardı, antlaşma sandığının üstünde oturuyor. Ama hizmet etmesi artık bir hizmetçi gibi değildir, bir vezir gibi. İsa'nın hizmeti böyle. Evet, ikinci olarak o Allah evinde oturan, Allah evinde hizmet eden görevliler lazım bir kurban getirsinler. Lazım bir hayvan kessinler. Onlar kasap gibi çalışırdılar ve bu hayvanları sunup yani Allah'a hizmet ettiler. Böyle. Ve gene bir terslik görüyoruz. Bu kurban kim? Kurban kim? Kurban, hayvan kurbanı yok artık değil mi? Bunu defalarca baktık. Kurban İsa ve aynı zamanda kurbanı sunan İsa. Ah, hangisi? Evet, gene bu terslik bir araya getiriyoruz. Bu nasıl olabilir? İsa kendi canını gönüllü olarak verdi. Kurban hayvanı gönüllü olmuyor. Ve hiçbir koyun kesildiği zaman buna razı değildi. Değil mi? Onu kesen görevli de kendisi ölmüyor. İsa iki işi birden yaptı. Hem öldü hem de kendi kurbanını babasına sundu. Kendi kendine ölümü verdi. Okuyoruz İbraniler 9-14'te şöyle okuduk. Mesih kendi kendini sonsuz ruh ile lekesiz olarak Allah'a kurban getirdi. Bir daha okuyoruz. Mesih kendi kendini sonsuz ruh ile lekesiz olarak Allah'a kurban getirdi. Demek İsa'nın kurbanı gönüllüydü. İsa lazım da ölsün diyoruz ama aslında son anlamda değil öyle. İsa en sonunda baba senin istediğin olsun dedi Getsemane'de ve o da gönüllü bir kurban sundu. Evet ve İsa o kadar güçlüydü daha yeryüzündeyken kendi yaşamını ve kendi ölümünü o kontrol ederdi. Sen kendi ölümünü kontrol edebilir misin? Sen diyebilir misin yani istediğim zaman ben ölürüm. Tamam kendini asarsan o başka ama hiçbir şey yapmayacağım canımı kemiyeceğim ama ben öyle yapacağım beni falanca datada öldürsünler. Kim bunu yapabilir? Ama İsa bunu yaptı. Yuhanna 10 ayet 18. Kimse canımı benden alamaz. Ben onu kendimden veririm. Benim var hakkım onu vereyim ve var hakkım onu geri alayım. Ben kontrol ediyorum ne zaman öleceğim. Ben kontrol ediyorum ne zaman dirileceğim. Ve bu güç sadece İsa Mesih'te var. İsa Mesih haçta ölürken o enserlerden ölmedi. O kendi canını verdi. Hani o da kan ve su çıktı ya en sonunda. Ve bunu gösteriyor, o daha önce ölmüştü. O sanki kendi yüreğine buyruk verdi, parçalansın. Kendi yüreğini sanki parçalattırdı, kendi buyruğuyla. Benim hakkım var, canımı vereyim istediğim zaman diyor. Evet, ve bu İsa'nın kurbanı bambaşka. Normal kurbanlara benzemiyor. Hangi kurban Allah'ın hoşuna gidiyor? Hangisi asıl makbuldur? Değil mi? Çok defa oluyor böyle bir şey. Hani kötü ruhlar var ve kötü ruhlar bizim mahalledeki insanlara çok defa buyuruyorlar. Kurban getir. Bir şey keseceksin bana. Ve adam korkudan gece 2'de 3'de olsa kalkıp 300-400 defa buluyor bir kurban kesiyor. Öyle değil mi? Ondan sonra ertesi gün makbul olmadı. Kötü ruhlar öyle. Kötü ruhlar oynattırıyor insanları. Ama Allah'a makbul bir kurban nedir? Gerçekten biz kötü insanlar hangi hayvanı keserek yani Allah'ı yatıştırabilir miyiz? Onun öfkesini yatıştırabilir miyiz? Bu olacak mı? Eski antlaşmada Rab buyurdu kurbanlar verilsin günahlar için. Ama aynı zamanda daha da öteye gidiyor. Bakın Mika peygamberin kitabında 6. bölümde 6 ve 8'e kadar şöyle çok ilginç, çok derin bir ayet var. Rabbin önüne neyle çıkayım? Yüce Tanrı'ya nasıl tapayım? Onun önüne yakmalık sunuyla mı? Bir yaşında dana ile mi çıkayım? Binlerce koç sunsam, zeytinyağından 10 binlerce dere akıtsam, Rab hoşnut kalır mı? Suçuma karşılık ilk oğlumu, işlediğim günah için bedenimin ilk ürününü versem olur mu? Hani bırak şimdi hayvanları, insan kurbanı verirsin. İlk oğlumu, en sevdiğim insan yani, onu bile kessem diyor, olur mu? Sanki istiyor desin ki bu olmaz. Bu olmaz. Sen de kimsin? Yaptığın günah karşılık olarak hani bir hangi bir hayvan ya da bırak hayvan bir insanı kesesin. Hayır. Rab kurbanları verdi tek bir dersi öğretmek için. Günahın karşılığı ölümdür. O günahlar hani ötülmüyor böyle bir hayvan kanıyla ama insana bu dersi vermek için bunu yaptı. İnsan günahı ciddi almıyor öyle değil mi? Onun için Allah kurban verdi göstersin. Bak sen yaptın ya şimdi. Ve onun karşılığında bir kişi, bir hayvan lazım ölsün. Bizi bu derse vermek istedi. Ve aynı zamanda diyor ki bu hayvan değil. Bu hayvan yerine sen lazım da ölesin. Sen şimdi elini koyuyorsun, boğazını kesiyorsun. Ama ben lazım da aynı işi sana yapayım. Kurban bu demek. Kurbanın anlamı budur. Hani para cezası gibi. Hadi bir hayvan gitsin. Hayır öyle olmaz. Rab her zaman insanlara bu dersi vermek istedi. Bu hayvan yendi sen lazım da ölsün. Evet ve gene dönüyoruz İsa'ya. Bu İsa'nın kurbanı nerede? Dakika'da İsa'nın kurbanı gökte. Musa'nın kanununda suç kurbanının kanı senede bir kere en kutsal yere getirilirdi. Biz buna baktık geçenlerde. Ve oradaki anlaşma sandığın üzerine serpilirdi bu kan. Demek kurban en önemli tarafı nedir kurbanın? En önemli tarafı nedir? Etleri değil, derileri değil, kemikleri değil. Nedir? Yağları değil. Nedir? Kan. Sadece bu önemli. Çünkü kanda hayat vardı. Ve bu lazım Allah'ın huzurunda getirsin. Şimdi bunu düşünelim İsa üzerinde. İsa da bir kurban olarak öldüyse onun bedeni önemli değil. Birçok kişi hep buna bu da kalıyorlar. Sanki İsa'nın acıları, düşünceleri hep oraya gidiyor. Ama bunlar bizi kurtarmıyor. Bunlar tek başında kalsaydı geçersizdi. Onlar lazım da Allah'ın huzuruna getirirsin. İşte ve İsa Mesih göke alınca onu yaptı. Kendi kanını babasına sundu. Onun için bu önemlidir. İsa da aynısını yaptı. Göğe gitti, babasına döndü ve o vakit kurbanın kanını geçerli kıldı. O zaman haçtaki ölümü geçerli kıldı. Asıl o zaman kurtuluş tamamlandı, fırsat oldu. İsa yeryüzünde kalsaydı o zaman Allah görevlisi olamazdı. Çünkü daha eski sistem devam edeceğiydi. Ve İsa'daki bu değişecek. Şimdi üçüncü soruya geliyoruz. İsa neye dayanarak bu görevi yapıyor. Neye dayanarak şimdi Allah'ın sağında oturup bu hizmeti yapıyor, baş görevli. Allah'ın baş görevlisi olmak için bir kanun lazımdı, öyle değil mi? Bir görev kanun demektir. Sen polis olmak için lazım devlette bir kanun olsun polisler için. Değil mi? Polis için bir kanun yoksa sen polis olamazsın. Ya da mesela askerlikte yüzbaşı ve binbaşı varken olamaz. Kendi kendine bir üniforma diktiresen, ondan sonra diyor ki ben 500 başı oldum şimdi. 500 başı oldum. Olur mu böyle şey? Yok değil mi? 500 başı diye bir şey yok. 100 başı var, 1000 başı var. 500 başı yok. Sen uydurmuşsun. Bu görev yok. Bu rank yok. Onun için bu geçerli değil. Olamaz da İsa kendi kendine karar versin. Ben şimdi Allah'ın baş görevlisi olacağım. Mümkün değil. Demek daha önce lazım bir kanun olsun ki bu geçerli olsun. Evet. Ve Allah kendisi daha İsa'dan 500 sene önce Yeremya peygamberini gönderdi. Ve o kanun sanki o zaman bile hani gösterdi. Yeremya peygamberin ağzından konuştu. Yeni bir anlaşma yapılacak diye. Yeni bir anlaşma koyulacak. Ve yeni anlaşma biz bugün bunun altında bulunuyoruz. Eskisi geçti. Ama bu birden olmadı. İsa'dan 500 sene önce Yeremya bile bunu söyledi. Ve bu yeni anlaşma nasıl? Şimdi enteresan bir tarafa geldik. İlginç bir tarafa geldik. Bu yeni anlaşma nasıl? Az önce okuduğumuz gibi. Birincisi diyor ki kanunlarımı onların yüreklerinin içine yazacağım. Anladınız mı? Kanunlar nerede? Musa bir kanunları verirken bu kanunlar nerede yazılıydı? Taş. Üzerinde. Çünkü onların yürekleri de taşıydı. Öyle ya. Yapacaksın. Etmeyeceksin. Ama içimizde bu taş yürek yapacağım. Edeceğim diyor. Öyle değil mi? Normal insanın hali böyle. Evet. Kişilerin içinde istek olacak diyor ki Allah'ın sözlerine uysunlar. Bu yeni anlaşma altında kişiler isteksizce Allah'a hizmet etmeyecekler. Çünkü Musa yaptı ve daha indirirken kanunları birinci iş nedir? Balkandan iniyor ve ne görüyor? Birinci buyruğu bozmuşlar. Başka tanrılara tapmışlar. Evet. Ve Yeremya diyor ki artık mecburiyet lazım olmayacak. Yeni anlaşma altındaki insanlar bu bizi konuşuyor. Bir mecburiyet lazım olmayacak. Bir pastor lazım demese ama mecbursunuz. Hayır. İmanlılar bunu kendinden düşünecekler, kendinden yapacaklar. Hiçbir insan araya girmeden. Eskiden büyük günahlar için ölüm cezası vardı. Mesela putlara tapmak, büyücülük, babasına küfür etmek. Bugün öyle korku yok. O zaman Allah'ın sözüne boyun eğeceğiz mi? Bugün bu mecburiyet olmadan biz gerçekten Allah'ın istediğini yapacağız mı? Artık doğru olanı yapıyoruz. Değil kişilerden utanmayalım diye. Ama gerçekten sadece prosto bu doğrudur diye. Hırsız olmak fırsat meselesidir. Almanca'da öyle bir atasöz var. Hırsız olmak fırsat meselesi. Fırsatın yok mu? Ben hırsız değilim. Bir fırsat düşün sana. O başka artık değil mi? İşte aynı biçimde günah işlemek fırsat meselesidir. Fırsatın yoksa, ben çok sünüyüm, ben çok dürüstüm. Ama kimse seni görmeden, birçok kişi gurbete gidiyor, o da artık mahalleden çıkıyorlar, etrafta tanıdık yok ve hayatları bambaşka oluyor. Öyle değil mi? Neden doğruyu yapıyoruz? Çünkü kötülüğü fırsat yok birçok yerde. Tamam mı? Ama yeni anlaşma altında bu olmayacak. Biz doğru yapıyoruz çünkü doğrudur diye. Kimse bizi zorlamadı. Ve sonra ikinci bir söz. Rab diyor ki ben onların Allah'ı olacağım. Ben onların Allah'ı olacağım. Ne demek bu? Kişiler beni merkeze koyacaklar. Center'de ben olacağım. Onların Allah'ı benim. Evet. Ve artık bunlar olmayacak sanki bir hobi gibi. Ama hayatının ortasında ben olacağım. Ben onların Allah'ı olacağım. Değil mi? Evet. Ve böyle kişileri özlüyorum. Biz kendimizi imanlı diyoruz. Ama gerçekten bunu anladık mı? Gerçekten içeriden doğru olanı yapmak istiyor muyuz? Gerçekten Allah bizim Allah'ımız mı? Bizim centerimiz, bizim merkezimiz? Yoksa gene bir kişi lazım, baskı yapsın. Mecbursun. Yoksa kurtulmayacaksın. Öyle mi? önemli bir misyonun başı dedi ki, misyon yani müjdelemek için. Adam dedi ki, bana ver 10 kişi Allah'tan başka kimseden korkmasınlar ve Allah'tan başka bir şeyle sevinmesinler ve ben bu 10 kişinin bütün dünyayı değiştireceğim. Gerçekten. Ver bana 10 kişi kim sadece Allah'tan korkuyor ve başka bir şeye sevinmiyor. Ben o kişilerle bütün dünyayı değiştireceğim. Evet. Biz de öyle kişiler olalım. Ve sonra üçüncü nokta diyor ki hepsi beni tanıyacaklar. Hepsi beni tanıyacaklar. Ben Allah'ı tanıyor muyum? Hepsi beni tanıyacaklar. Değil, bilgileri olacak ama beni tanıyacaklar. İsa'yı tanıyanın fırsatı yok Allah olduğu gibi tanısın, değil mi? Evet, bu otomatik olmuyor. Lazım bir adım atalım onu tanımak için. Ve işte bu hafta içinde yapacağımız lagerin bütün amacı bu. Konusu bu, Allah'ı tanımak. Nasıl Allah'ı tanıyabiliriz kişisel olarak? Ve bunu 3 gün boyunca konuşmak istiyoruz. Sen yeryüzünde bir kişiyle tanışıyor musun? Nasıl onunla tanıştın? Arkadaşın mı var? Tanıdığın mı var? Nasıl onunla tanıştın? Vakit geçirmekle, değil mi? Sadece onun adını duymakla olmuyor. Sadece onun hakkında bir şeyler işitmekle olmuyor. Ama oturup onunla vakit geçirdin. Ve sen Allah'ı tanımak istersen onunla oturup vakit geçireceksin. Başka türlü olmuyor. Çünkü yeni antlaşmada diyor, hepsi beni tanıyacaklar. Evet. Bütün büyük Allah adamları Allah'ı tanımak için vakit ayırdılar. Sabah, öğlen, akşam, gece fark etmez. Ama vakit ayırdılar. Onunla konuşmak, ondan duymak lazım. Ancak öyle Rab'le tanışıyoruz. Ve yeni altında, yeni sistem altında, yeni anlaşma altında diyor ki hepsi Rab'bi tanıyacaklar. Çoğumuz biliyoruz Eyüp'ün hikayesini. Eyüp nasıl bir adamydı? Doğru bir adamydı. Hani Allah'a uygun bir adamydı. Ve Allah hatta övündü şeytana karşı. Böyle bu Eyüp'ü gördün mü? Onun gibisi hiç yok yeryüzünde. Bu benim adamım. Parmakla gösterecek bir kişi. Ama gene de hayatın bölümün kitabının sonunda bölüm 42'de Rab Eyüp'le karşılaşıyor. Ve Eyüp'ün son sözleri şudur. Senin hakkında, Allah'ın hakkında, senin hakkında bildiklerim hepsi kulaktan duymaydı. Yani bir şeyler duydum senin hakkında. Ama şimdi gözlerimle gördüm seni. Büyük fark var. Ve biz yeni anlaşma altında yaşayanlar, diliyorum biz de aynı bu derece gelelim. Biz sadece İsa hakkında, Rab hakkında bir şeyler bilelim ama sanki onunla karşılaşalım. Yüz yüze. Tabii bu beden gözlerle rüyada bunu konuşmuyorum. Ama öyle bir karşılaşma olsun hayatımızda biz artık onu ciddiye alalım. Biz onun diri olduğunu anlayalım. Yeni anlaşma altında yaşamak burada. İşte bunun için İsa göklere gitti. Bunun için İsa gökte hizmet yapıyor. Gökte kendi kurbanını tekrar ve tekrar babaya gösteriyor ki biz onunla tanışalım. Rab sizinle olsun.